Ayrım 17, 4. Protokol, Frederick Forsyth, sayfa 161. O gece Harold Philby, genel sekreterin konuk dairesinin salonuna götürüldü. Sovyet lideri onu orada bekliyordu. Philby bir takım kağıtları yaşlı adamın önüne koydu. Genel sekreter hepsini okudu, sonra elinden bıraktı. İşe karışacak pek fazla insan yok dedi. İki önemli noktayı belirtmeme izin verin, yoldaş genel sekreter. Birincisi, plan Aurora'nın çok gizli olması nedeniyle uygulayıcılarının sayısını mümkün olan en alt düzeyde tutmak akıllıca bir şey olur. Bilgileri ancak bilmesi şart olanlara vereceğimize göre aslında amacın ne olduğunu daha da az insan bilecek. İkincisi, zaman çok kısa olduğundan bazı köşeleri törpülemek şart. Önemli durumlarda haftalar, aylar süren briefingler birkaç güne sıkıştırılmak zorunda. Genel sekreter başını ağır ağır salladı. O halde bu adamlara neden ihtiyacınız olduğunu anlatın. Philby devam etti. Operasyonun kilidi baş yönetici, İngiltere'ye gidip orada haftalarca bir İngiliz olarak yaşayacak ve sonunda Aurora'yı uygulayacak olan insan. Ona ihtiyaçları 12 Curie ya da katır sağlayacak dipnot taşıyıcı jargon. Ülkeye malzemeyi sokacak taşıyacaklar ya gümrükten geçirerek ya da bazen kaçak olarak. Hiçbiri ne taşıdığını, neden taşıdığını bilmeyecek. Her biri randevularını ezberlemiş olacak. Temas kurulamazsa yine ikinci yedek bir randevuyu da ezbere bilecekler. Her biri paketi baş yöneticiye verecek, sonra bizim bölgemize dönecek. Derhal tam karantinaya alınacak. Baş yöneticiden başka bir tek adam daha olacak. Hiç dönmeyecek olan bir adam daha. Ama bunu ikisi de bilmeyecekler. Kuryelere emir veren parçaların İngiltere'deki baş yöneticiye ulaşmasının sorumluluğunu taşıyacak. Ona bir temin görevlisi yardımcı olacak. Bunların ikisi de düşük rütbeli kimseler olmak zorunda. Bir tek uzmanlık dalları olmalı. Biri kuryelere gerekli pasaport ve belgeleri verecek, ulaşımı ayarlayacak, öteki yalnızca yüksek teknolojiyle ilgilenecek. Bir üçüncüsü yapılmış hazırlanmış parçaları temin edecek, dördüncü biri de iletişimi sağlayacak. Baş yöneticinin bizi ilerlemelerden haberdar edebilmesi çok önemli olabilir. Sorunları yansıtabilmeli, özellikle de operasyona hazır olduğunu bildirmeli. Biz de ona plandaki herhangi bir değişikliği bildirebilmeliyiz. Ve tabii planı uygulamaya koyması için gerekli emri verebilmeliyiz. İletişim konusunda söylenmesi gereken bir şey daha var. Zaman darlığı nedeniyle normal kanallardan postayla ya da buluşmalarla ilişki kurulamaz. Baş yöneticiyle ancak Morse alfabesiyle ve Moskova radyosunun frekansıyla temas edebiliriz. Bir kerelik şifreler kullanarak. Ama o bizi aramak isterse İngiltere'nin bir yerinde bir vericiye sahip olmalı. Eski usuldür, rizikoludur, ancak savaş sırasında kullanılması göze alınabilecek bir yoldur. Ama öyle olmak zorunda. Raporda yazdım, göreceksiniz. Genel sekreter yazılara bir daha baktı, planın gerektireceği kişileri inceledi, sonunda başını kaldırdı. Adamların verilecek dedi. Onları birer birer bulacağım. Elimizdekilerin en iyileri olacaklar. Özel görevlere atanacaklar. Son bir şey. Aurora ile ilgili hiç kimsenin Londra'daki KGB ile ilişki kurmasını istemiyorum. Kimin gözaltında olduğu asla bilinemez ve... Öteki korkusu her neyse onu söylemedi. Hepsi bu kadar. 9. Kısım. Preston'la William Union binasının 3. katındaki odada ertesi sabah yine buluştular. Günlerden pazar olduğundan binada hemen hemen yalnızdılar. "Evet, sıra nerede?" diye sordu yüzbaşı William. "Dün gece uyumayıp düşündüm," dedi Preston. "Birbirine uymayan bir şey var." "Siz dönüş yolunda hep uyudunuz," dedi William aksi. "Arabayı ben kullanmak zorundaydım." "Evet ama sen çok daha sağlamsın." Preston'un bu sözü Villian'ı memnun etti. Fiziğinden gurur duyuyor, düzenli jimnastikler yapıyordu, biraz yumuşar gibi oldu. "Öteki askeri izlemek istiyorum," dedi Preston. "Hangi öteki askeri?" Mares'le birlikte kaçana adını hiç vermiyor. Ya öteki asker diyor ya da yoldaşım diyor. Neden vermiyor adını? Villuen omuz sıyıktı, gerekli bulmamıştır. Herhangi Winberg hastanesinde yetkililere söylemiş olmalı. Akrabalarına haber verilebilsin diye. O sözlü bir şey dedi Preston. Duyan subaylar kısa süre sonra ordudan ayrılıp sivil hayata dönmüşlerdir. Geriye yalnız yazılı kağıtlar kalır. Orada da isim yok. Ben o askeri izlemek istiyorum. Ama o öldü diye itiraz etti Villuen. 42 yıldır Polonya'daki bir ormanda gömülü. O zaman da kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Neresinden başlarız ki? Maris o kampta Kızıl Aç yemek paketleri sayesinde sağ kaldıklarını söylüyor. Preston yüksek sesle düşünür gibi konuşuyordu. Sonra da Noel'den hemen önce kaçtık diyor. Almanlar bundan tedirgin olmuş olmalı. Böyle durumlarda büyük kalabalıkları cezalandırırlardı. O kampta kalanlar herhalde o Noel'i ömürleri boyunca unutmamışlardır. Oradan kimseyi bulabilir miyiz? Güney Afrika'da eski savaş esirleri derneği yoktu ama bir savaş gazileri kulübü vardı. Fiilen savaşa katılmış kişiler gelirdi oraya. Kulüp teneke şapkalar grubu diye bilinir, üyelerine de güveler denirdi. Her güve grubun toplantı odası, kabuk diye bilinir, komutanları da koca boğa olarak tanınırdı. Preston'la Villuen birer telefonun başına geçip Güney Afrika'daki güveleri aramaya koyuldular. Kamp 344'te kalmış birini bulmaya çalışıyorlardı. Yorucu bir işti yaptıkları. O kampta kalmış 11 bin savaş tutsağının çoğu İngiliz, Kanadalı, Avustralyalı, Yeni Zelandalı ya da Amerikalıydı. Güney Afrikalılar azınlıktaydı. Üstelik aradan geçen yıllar boyunca olanın da çoğu ölmüştü. Güvenlerin kimi o sabah golf alanındaydı, kimi seyahate çıkmıştı. Çoğundan red cevabı, bazılarından da sonuç vermeyen yardım sunuları aldılar. Güneş batarken işi tatil edip pazartesi sabahı yeniden başladılar. Villuen öğlene doğru ilk ipucunu yakaladı. Cape Town'da emekli bir et ambalajcısıydı konuştuğu adam. Afrika dilinde konuşmakta olan Villuen ağızlığı eliyle kapattı. ''Bu adam kamp 344'te bulunduğunu söylüyor.'' dedi. Telefonu Preston aldı. ''Bay Anderson.'' ''Evet, adım Preston. Ben kamp 344 ile ilgili bir araştırma yapıyorum.'' ''Sağ olun. Çok naziksiniz.'' ''Evet, evet oradaydınız sanıyorum. 1944 Noel'ini hatırlıyor musunuz?'' ''Genç Güney Afrikalı askerler işe giden bir gruptan kaçmışlardı.'' ''Ha, hatırlıyor musunuz?'' ''Evet, evet, eminim, korkunçtu. Kaçanların adlarını hatırlıyor musunuz? O barakada değildiniz, ha?'' ''Yo, yo, tabii. Peki, yüksek rütbeli Güney Afrikalı subayın adını hatırlıyor musunuz?'' ''İyi. Roberts mıydı? Ya ilk adı?'' ''Lütfen hatırlamaya çalışın efendim. Wally. Bundan emin misiniz?'' ''Gerçekten çok teşekkür ederim.'' Preston telefonu kapattı. ''Subay Wally Roberts, herhalde Walter Roberts. Askeri arşivlere bakabilir miyiz?'' Güney Afrika Askeri Arşivi her nedense Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak Pretoria'nın Visagi yöresinde bulunuyordu. Listelerdeki 100 kişinin soyadı Roberts'tı. 19'unun ilk adı W. harfi ile başlıyordu. 7'sinin ilk adıysa Walter'dı. Hiçbiri de uymuyordu. Diğer W. Roberts'lara da baktılar, bir şey çıkmadı. Preston bu kez A. Roberts'lardan başladı ve bir saat sonra şansı tuttu. James Walter Roberts. İkinci Dünya Savaşı'nda söz konusu yörede çarpışmıştı. Tobruk'ta esir düşmüş, Kuzey Afrika'da hapsedilmiş, İtalya'ya sonra da Doğu Almanya'ya götürülmüştü. Savaştan sonra da asker olarak kalmış, albaylığa yükselmiş, 1972'de emekli olmuştu. ''Dua edin de sağ olsun.'' dedi Villuen. ''Sağsa emekli maaşı alıyor olmalı.'' diye karşılık verdi Preston. ''Emekli sandığı bilebilir.'' Biliyorlardı da. Emekli albay Wally Roberts hayatının son baharını Orangeville'de, Johannesburg'un 100 mil kadar güneyinde göller ve ormanlar arasında bir kasabada geçirmekteydi. Binadan çıktıklarında Visagi sokağı artık karanlıktı. Ertesi sabah yola çıkmaya karar verdiler. Bungalov'un kapısını açan Bayan Roberts oldu. Yüzbaşı Bill Yuen'in kimliğini inceledi. Telaşa kapılmış gibiydi, eli ayağına dolandı. Gölün orada kuşlara yem veriyor deyip eliyle yolu gösterdi. Eski savaşçıyı kuşlara küçük ekmek parçaları atarken buldular. Onlar yaklaşırken doğruldu. Bill Yuen'in kartını inceledi. Sonra sizi dinliyorum dermiş gibi başını salladı. 70 yaşlarındaydı, dimdikti. Sırtında tweed ceket, ayağında pırıl pırıl cilalı papuçlar vardı. Üst dudağında beyaz bıyığı göze çarpıyordu. Preston'un sorusunu ciddi bir yüzle dinledi. Elbette hatırlıyorum. Beni yakalayıp Alman komutana götürdüler. Adam kuduruyordu. Tüm barakaya kızıl aç yemekleri gelmez oldu o yüzden. Budala genç sersemler 22 Ocak 1945'te bizi batıya doğru yola çıkardılar. Nisan sonlarında da serbest bırakıldık. Adlarını hatırlıyor musunuz diye sordu Preston. Elbette, isimler asla hatırımdan çıkmaz. İkisi de gençti, 20 bile değillerdi sanıyorum. Biri Maris, öteki de Brandt'tı. Fricke Brandt, Afrika asıllı ama birliklerini hatırlamıyorum. Öyle karmaşıktık ki, ne bulursak onu giyiyorduk sırtımıza. Kimsenin rütbesi falan belli değildi. Albay'a içtenlikle teşekkür edip Pretoria'ya döndüler. Visagi sokağında ikinci seanslarına başladılar. Ne yazık ki Brandt de çok kullanılan bir Hollanda adıydı. Kimin sonunda T harfi yoktu ama okunuş yine aynıydı. Yüzlerce insan vardı bu isimde. Gece bastırırken arşiv görevlerinin de yardımıyla 6 tane onbaşı Frederick Brandt bulabilmişlerdi. Hepsi de ölmüştü. İkisi Kuzey Afrika'da savaşta, ikisi İtalya'da, biri de ters dönen bir teknede 6. dosyayı açtılar. Yüzbaşı Will Yuen açık dosyaya bakarken gözleri fincan gibi oldu. İnanamıyorum dedi yumuşak bir sesle. Kim yapabilir bunu? Kim bilir dedi Preston ama çok eskiden olmuş. Dosya bomboştu. Will Yuen Preston'u tekrar Burgers Park'a götürürken o olay için özür dilerim dedi. Çok üzgünüm ama galiba iz burada bitiyor. O gece geç saatte Preston oteldeki odasından Albay Roberts'a telefon açtı. Sizi tekrar rahatsız ettiğim için üzgünüm albayım. Acaba onbaşı Brandt'ın o barakada hiç yakın dostu falan var mıydı hatırlıyor musunuz? Benim ordu tecrübeme göre genellikle askerlerin bir yakın arkadaşı olur. Çok haklısınız, genellikle vardır. Birden hatırlayamıyorum. Bunu bu gece biraz düşüneyim. Aklıma bir şey gelirse sabaha sizi ararım. Yardımsever albay telefon ettiğinde Preston kahvaltı ediyordu. Adamın sesi telefonda savaş emri verir gibiydi. Bir şey hatırladım dedi. O barakalar 100'er kişi için yapılmıştı. Ama biz son zamanlarda orada sardalya gibi tıkış tıkıştık. Baraka başına 200 kişiden fazla düşüyordu. Kimi yerde yatıyor, kimi bir yatakta 2 kişi yatıyordu. Sapıklık falan değil, böyle yapmak zorundaydılar.
Anlıyorum dedi Preston. Ya Brandt?
O da bir başka onbaşıyla aynı yatağı paylaşıyordu. Adı Levinson'du. KDHS.
Efendim?
Kraliyet Durban, hafif süvari birliği yani. Levinson'un birliği.
Visagi sokağı bu kez çok daha çabuk sonuç aldı. Levinson o kadar sık rastlanan bir isim değildi. Üstelik birliği de belliydi. Dosya 15 dakikada bulundu. Adı Max Levinson'du.
Durban'da doğmuştu. Savaştan sonra ordudan ayrıldığında emekli maaşı da adresi de yoktu. Ama 65 yaşında olduğunu biliyorlardı. Preston Durban telefon rehberini denedi. Will Yuen de Durban polisiyle ilişki kurup ismi onların dosyalarında arattırdı. Adam 2 trafik cezası almıştı, adresi de vardı. Bay Max Levinson deniz kıyısında küçük bir otel işletiyordu. Will Yuen orayı aradı, karşısına Bayan Levinson çıktı. Kocasının kamp 344'te kalmış olduğunu onayladı. Şu anda kocası balığa çıkmıştı. Gece olup adam dönene kadar parmaklarını birbiri çevresinde çevirip beklediler. Sonunda Preston onunla konuştu. Şen sesli otelci doğu kıyısından kükrercesine aykırdı.
''Tabii hatırlıyorum Fricky'yi. Budala herif ormana kaçtıydı. Bir de adabirini almadık. Ne olmuş ona?''
''Nereliydi?'' diye sordu Preston.
Levinson bir an bile düşünmeden ''Doğu Londralı'' dedi.
Geçmişi hakkında bir şey?
Pek anlatmazdı. Afrika kökenliydi tabii. Bu dili iyi konuşurdu. İngilizcesi zayıftı. Çalışan sınıf. Aa, hatırladım. Babasının oralarda demir yolunda çalıştığını söylemişti.
Preston adama veda edip Villuen'e döndü. Doğu Londra dedi. Oraya arabayla gidebilir miyiz?
Villuen içini çekti. Tavsiye etmem dedi. Yüzlerce mil yol. Burası koskoca bir ülke Bay Preston. Eğer istiyorsanız yarın uçakla gideriz. Orada bizi bir polis arabasıyla bir şoförün karşılamasını sağlarım.
İşaretsiz araba olsun lütfen dedi Preston. Şoför de sivil olsun.
KGB'nin merkezi Jerzinski alanı 2 numaradaydı. Bina pek küçük olmakla birlikte yine de dev örgütün baş müdürlüklerini ve bölümlerini bir arada buraya toplamak çok sıkışıklık yaratırdı. Bu nedenle alt merkezler her tarafa yayılmış durumdaydı. Birinci baş müdürlük Moskova çevre yolu olan Yasyenevo'da kentin güney tarafında bir binadaydı. Üç köşeli bir yıldız biçiminde olan yapı Mercedes arabalarının amblemine benziyordu. Müteahhitliğini Finliler yapmış, aslında merkez komitenin uluslararası servisi için planlanmıştı. Ama bina bittiğinde uluslararası servis görevlileri orayı pek tutmamış, Moskova merkezine yakın yerde kalmayı yeğlemişlerdi. Bu nedenle de bina birinci baş müdürlüğe verilmişti. Bu kuruluşa çok uygundu burası. Kentten de meraklı gözlerden de uzaktaydı.
Birinci baş müdürlüğün elemanları resmi olarak gizliydi. Kendi ülkelerinde bile birçokları dışarı gider diplomat kimliğine bürünürdü. Bu nedenle işgüzar bir turistin onları bu binadan çıkarken görüp de resim falan çekmesi işlerine gelmezdi. Ama birinci baş müdürlüğün içindeki bir bölüm öylesine gizliydi ki bu binaya bile yerleştirilmemişti. Eğer birinci baş müdürlük gizliyse onun içindeki S ya da illegaller bölümüne gip gizli demek gerekirdi. Elemanları diğer birinci müdürlük kadrosuyla karşılaşmamak bir yana birbirlerini bile görmezlerdi. Eğitimleri ve briefingleri teker teker yapılırdı. Bir eğitmen bir öğrenci. Sabahları herhangi bir iş yerine gitmezlerdi. Çünkü gitseler birbirlerini görürlerdi. Bunun nedeni Sovyet psikolojisine göre basitti. Ruslar gizlilik ve ihanet konularında paranoyak kimselerdi. Bunun komünistlikle ilgisi yoktu. Ta Çarlık günlerine dayanıyordu bu iş. İllegaller dış ülkelere gidip orada gizli olarak yaşayabilecek şekilde eğitilmiş erkekler ve ender olarak da kadınlardı. Ama illegallerin de yakalandığı, kendilerini yakalayanlarla işbirliği yaptığı olmuştu. Kimisi ihanet etmiş, tüm bildiklerini anlatmışlardı. Bu yüzden ne kadar az şey bilseler o ölçüde iyiydi. Casusluğun en önemli ilkesine göre insan bilmediği şeyi veya bilmediği kimseyi ele veremezdi. Bu nedenle illegaller Moskova'da çeşitli küçük apartman dairelerine yerleştirilmiş bulunuyorlardı. Eğitime ve briefinge teker teker geliyorlardı. Adamlarına yakın olabilmek için S bölümünün müdürü hala Jerzinski alanındaki merkezde bulunan odasında çalışmaktaydı. Odası 6. katta, yani Başkan Çebrikov'un odasından 3 kat, Başkan Yardımcıları olan General Çesinev'le General Kriyuçkov'un odalarından da 2 kat yukarıdaydı. 18 Mart Çarşamba günü öğleden sonra Preston, Max Levinson'la konuşurken iki adamın illegal müdürüyle görüşmek üzere geldikleri yer de burasıydı. Müdür yaşlı biriydi. Yetişkinlik hayatının bütününü casusluk işlerinde geçirmişti. Ona sundukları veriler hiç hoşuna gitmiyordu.
Bu gereklere uyan bir tek kişi var diye kabullendi ister istemez. Çok parlak biri.
Merkez komitesi adamlarından biri küçük bir kart çıkardı.
O halde yoldaş tüm general, onu elindeki görevlerden arındırıp bu adrese yollayın.
Müdür tatsız tatsız başını salladı, adresi biliyordu. Adamlar gidince yetkilerini bir kez daha araştırdı. Merkez komitesinden oldukları doğruydu. Söylenmemiş olsa bile bu tür yetkilerin kimden alınabileceği de belliydi. İçini çekti, eğittiği adamların en iyisini kaybetmek hoş değildi. Olağanüstü bir ajandı o. Ama emre karşı gelmeye de olanak yoktu. Emirleri eleştirmek ona düşmezdi. Dahili telefonun düğmesine bastı.
Binbaşı Valeri Petrovski'ye gelmesini söyleyin dedi.
17. ayrımın sonu. Sayfa 170.